تاریخ و انسان.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Sami Yaygıngöl bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanşa sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Nasılsınız?
Elhamdülillah iyiyiz. Bugün daha iyiyiz.
Çok güzel. Hemen açıklayalım o zaman. Müjdeli bir haber var. Herkesin evet. Hasretle beklediği Ufukların Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han kitabınız, eseriniz çıktı.
Evet.
Hayırlı mübarek olsun.
Allah razı olsun inşallah.
İnşallah.
Biz de hayırlı olmasını diliyoruz.
Cenab-ı Hak kaleminize, gözünüze, kulağınıza sağlıklar versin, sıhhatler versin.
İnşallah insanların istifadesine sebep olur.
Evet. İnşallah. Gerçekten.
Evet, teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, okuyucularınız hasretle bekliyorlardı. Ve biz her zaman da buradan şey yaptık sizi, sıkıştırdık bazen belki ama isterseniz böyle kısa bir girizgah yapalım kitabımızla ilgili. Peki. Bu kitabı özellikle Kanuni Sultan Süleyman Han'ın aziz ruhuna hitap ettiniz.
Evet, kayı dörde kadar en az bir kitabımızda en az iki padişah oluyordu. İlk evet. defa bir kitabımız tek padişaha ayrılmış oldu, kayı dört. Ve diğerlerine göre daha da hacimli oldu. Tabii ki 46 yıl yani hiçbir dönem o kadar etmiyordu bizim kitaplarda. Bunun önemli bir nedeni var. İkincisi ilerledikçe belgeler ve bilgiler de artıyor.
Evet.
Yani şimdi bundan sonra daha da mesela daha çok bilgi bulabiliyoruz. Daha çok daha fazla belgeye ve bilgiye ulaşabiliyoruz. Bunlar önemli. Üçüncüsü de neden Kanuni'ye ithaf ettik hatırımıza geldi. Kanuni Sultan Süleyman'ın bir altın çağı bu kadar üzerine gidildiği, bu kadar yanlış bilindiği bir zamanda. Biz tek bir kitabımızı Kanuni'ye ayırdığımızda onun aziz ruhuna ithaf etmeye ve onu sevenlere, onun sevdiklerine ithaf etmeyi uygun buldum açıkçası. Yani, bu sebeple o hatırıma geldi ve ona ithaf ettim.
Çok güzel.
İnşallah sevenlere de şefaatlerine kavuşur.
Evet yani. İnşallah. Ruhu şad olsun.
Evet.
Sultanımızın. Arka sayfasına, arka kapağı çok güzel bir yazı yazmışsınız. Ben hasretini okumak istiyorum. Müsaade ederseniz.
Peki. Ne demek?
Şimdi dinleyicilerimiz tabii hasretle bekliyorlardır ama bunu da söyleyelim. Kitaba nasıl ulaşırlar? Yayın evimiz var malum. Ademler Derneğimizin ketebeyayınları.com.
Evet.
ketebeyayınları.com. Burada gerekli malumat vardır. Siparişler için temin etmek için ulaşılabilir.
ademder.org.
Oradan da ulaşabilirler. Evet. ademder.org bir sivil toplum kuruluşudur.
Evet.
Sizin kıymetli kitaplarınızı basmakla bahtiyar olan arkadaşlarımız var. Okuyanlar var. Şöyle ben hemen okumak istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. O dinin sultanıdır. Din sarayı sancaklarının ve süngüsünün direk olmasıyla sağlamlaşmıştır. O savaşın sultanıdır. Ne tarafa yönelse fetih ve zafer onunla birliktedir. Yabancı ülkeler sancağının dinlenme alanıdır. O güzel ahlakın sultanıdır. Cömertlik, cesaret, olgunluk ve benzeri bütün iyiliklerin kaynağıdır. O, imarın sultanıdır. Devletinin gücünü ve hakimiyetini abidevi bir tarzda gösteren Süleymaniye, zarafetin ve estetiğin tasavvur harikasıdır. O, adaletin sultanıdır. Devletinin baharı dünyayı aydınlatmaya başlamasıyla birlikte gül bile dikenden cevr-ü cefa görmemiştir. O, şiirin sultanıdır. Kendi ifadesiyle her ne gazel ki söyleye hep aşikanedür. O, aşkın sultanıdır. Kahramanlar kılıç şakırtılarından haz duyarlar. O, gerçek aşkına siget var önlerinde top sesleri ve tevhid naraları arasında kavuştu. Bir beyt, ko bu ayşu işreti, çünküm fenadır akıbet, yarı baki isterisen olmaya taat gibi. İşte Kayı 4 ve Kanuni Sultan Süleyman Han'ın her yönüyle 46 yıllık saltanatı. Arz ederiz efendim.
Evet, bunları şu başlıkları kitap içerisinde.
Evet.
Kıymetli dinleyicilerimiz, okuyucularımız kitap içerisinde bulacaklar. Yani uzunca tabii şu ana kadar Kanuni ile ilgili belki çıkan kitapların içerisinde de en hacimlisi ve geniş bir şekilde konuları ele alan bir eser oldu. Ve şu başlıkları daha da ilerisiyle, çünkü kitabın arkasına yazabileceğimiz şey belli, açıklama. Evet. Daha ilerisiyle, daha fazlasıyla kitabın içerisinde bulabilecekler ve bu sözlerin bir abartı değil, bir gerçeğin daha az ifadesi olarak göreceklerdir. Çok daha az bir ifadesi olarak göreceklerdir.
Evet.
Gerçekten Kanuni Sultan Süleyman devri bambaşka bir devir. O devrin iyi bilinmesi, iyi anlaşılması lazım. Son zamanlarda dizi dolayısıyla alelacele kitaplar çıktı. Kitaplar üretildi. Bir anda böyle çok hemen. Bunlar da çok yanlış şeyler. Evet. İlmin paraya heba edilmesi haline geliyor. İlmin paraya heba edilmesi. Bu çok kötü bir durum gerçekten Fehim Bey.
Evet.
İnşallah tabii insanın kendi eserini şey yapması çok da hoş ve uygun gitmez ama bu yönüyle ben dinleyicilerimizin ve kitabı okuyan kardeşlerimizin memnun olacaklarına inanıyorum.
Biz dahi öyle inanıyoruz.
Evet.
Bir de rengi çok hoş. Yani
rengini biz farklı bir renk söylemiştik.
Göremiyorlar ama belki internetten takip ediyorlardır.
Bunun her şeyi bir ekip çalışmasıdır.
Evet.
Ciddi olarak kitabın tasarımında ve bir ekiple ben yardımcı olanlara her bakımdan şükranlarımı arz ediyorum. Kitabın kapağını yapan, resmini hazırlayan sevgili sanat yönetmeni Emine Hanım var. Emine Karabulut.
Evet.
Biz farklı bir resim verdiğimiz zaman hocam Hürrem bu rengi çok severmiş dedi. Hürrem'in rengi olduğu için dedi ki bu rengi seçiyoruz. Biz karışmayız, sadece fikir söyleriz dedim bu konularda. Ve onlar da o sebeple böyle bir rengi seçmiş oldular. En azından renk neden böyle diyenlere de yani diyecek olanlara da cevap olmuş oldu.
Hanımların da estetik anlayışı gerçekten müthiş.
Evet.
Burada Emine Hanım ismiyle bütün hanımlara gerçekten güzel işler düşüyor. Erguvan renginde, buna sadeceten
evet,
belirtelim. Gerçekten çok hoş. Çok güzel. Peki, biz iletişim adreslerimizi hatırlatalım.
Tamam.
E-mail adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. ahmet@ahmetsimsirgil.com. Böyle her hafta değişik dinleyicilerimiz olabilir diye hatırlatıyor. Yoksa ezberledi sağ olsun dinleyicilerimiz. Hocam geçen hafta malum Kanuni Sultan Süleyman Han dönemiyle ilgili meselelere ve gelen suallere cevaplar vermiştiniz. Bu hafta yine oradan devam edeceğiz. Yine geçen hafta son olarak Almanya seferinden ve Şehzade Mustafa meselelerinden bahsettiniz. Şehzade Bayezid meselesine gelememiştik.
Evet.
Suallerden dolayı.
Şehzadeler meselesine evet, girmiştik galiba son zamanda.
Buraya girmeden
Mustafa
önce
meselesini anlatmıştık. Evet.
Evet. Şimdi böyle konu içinde konular açıldığı için Rüstem Paşa meselesinden biraz bahsetseniz.
Evet.
O da çok çünkü gündemde olan bir konu.
Hem gündemde hem de bu meselelerle çok alakalı.
Evet.
Yani Rüstem Paşa şimdi Şehzade Mustafa, Şehzade Bayezid. Şehzade Bayezid de çok geçmiyor ama Şehzade Mustafa meselesinde en çok evet, Rüstem'in adı geçiyor. Ve Rüstem'in nispeten dahil olduğunu da geçen hafta söylemiştik. Ve hatta
evet,
hadiseye Mekri Rüstem diye tarih düşüldüğünü, Rüstem'in hilesi
evet.
diye tarih düşüldüğünü de Mustafa'nın ölümüne kaydetmiştik. Zira Rüstem Paşa bu meselede çok daha olumlu aktif bir rol oynasa Şehzade Mustafa hadisesini belki önlemeye gücü olabilirdi. Fakat Rüstem Paşa muhtemelen diğer tarafı tuttuğu için Mustafa'yı netice itibariyle koruma ve kollama gailesi içerisine girmedi.
Evet.
Bana göre Mustafa'nın da hataları olduğundan bu noktada da rahat hareket etti ve Mustafa'yı ortadan kaldırtmaya muvaffak oldu. Zira Mustafa'nın tahta çıkması demek aslında Rüstem Paşa'nın belki idamı demek olacaktı. Veyahut da Rüstem Paşa'nın gözden düşmesi, kenara itilmesi, bütün görevlerden alınması manasına gelecekti. İnsanlar bir tarafa bakarken bu tarafı da düşünmek durumundalar. Ama burada Mustafa'nın hatası var mıydı? İşte onu geçen hafta üzerinde evet. durduk. Hiç kimse Mustafa'ya bakmıyor. Mustafa'nın neler yaptığını düşünmüyor. Mustafa da gözden ırak tutulduğu için bir takım hareketlere girdiğini biz ifade etmiştik. Rüstem de muhtemelen bunları kullandı. Ve bu noktada ancak Mustafa'nın ölümü, netice itibariyle bir ölüm, her zaman duygusallığı beraberinde getirecektir. Çok sevilen, çok iyi yetişmiş, alim bir şehzadenin ortadan kalkmış olması, netice itibariyle onu çok seven askerlerin bir takım hareketlere girişmesine, onu seven şairlerin, onun etrafındaki şairlerin onunla ilgili mersiye yazmalarına neden oldu. Ve bütün bu hadiselerde Rüstem'in o anda görevden alınmasına ve yerine Kara Ahmet Paşa'nın getirilmesine sebep oldu demiştik.
Evet.
Şimdi tabii Rüstem dediğimiz zaman hani Hürrem Sultan'dan çok bahsettik. Hürrem evet. denilince hemen bir Mustafa'nın ölümü. İşte Rüstem denildiği zaman da anında hemen Mustafa'nın ortadan kaldırılması. Ya insanlara sorsan Rüstem Paşa neler yaptı? Rüstem Paşa kim? Bunun karşılığında şöyle 3-5 cümle söyleyecek kimse çıkmaz. Ancak gerek şu olumsuz dizilerden, gerek farklı şekillerde bizim tarihimizin anlatılmasından dolayı, Osmanlı tarihinin o düşmanca yorumlanmasından dolayı hemen Rüstem Paşa ile ilgili tek bir iftira ortaya çıkacak. Şimdi Rüstem Paşa 15 sene sadaret mevkiinde kalmış bir kimse. Yani kanuni dönemine, bir dönemine, başlangıçtaki dönemine nasıl İbrahim Paşa imzasını attıysa belli bir son 15 yılına da neredeyse Rüstem Paşa'nın imza attığını biliyoruz. Dolayısıyla Rüstem Paşa kanuni döneminin çok kuvvetli iki adamından bir tanesidir. Yani biri İbrahim Paşa, diğeri Rüstem Paşa. İbrahim Paşa gücün ve kudretin simgesi olarak gösterilirken Rüstem Paşa da servetin simgesi olarak gösterilir.
Hazine.
Gücün ve hazine ve servetin. Yani onun zamanında olduğu kadar hazineler hiçbir devirde dolmamıştır.
Sultanın gerçekten yanında ilim adamları, devlet adamları var. Başarı bununla geliyor değil mi? Siz mesela konferanslarında bunu söylüyorsunuz özellikle. Bir sultan sade sultan olmuyor.
Ya tek başına hiç kimse bir şey değil. Yani futbol sadece kaptanla oynanmaz.
Evet.
Antrenörün kenardan hareketiyle olmaz. Bir ekip işidir. Ve o gün bütün dişliler iyi çalışıyorsa başarı oradan gelir. Bunlar takım meselesidir. Ancak takımın yöneticisi, takımın idarecisi elbette ki çok önemlidir. Fakat takımın birkaç tane dişlisi aksıyorsa başarının gelmesi mümkün mü?
Doğru.
Değil. İşte çok büyük olursa takımın her türlü dişlisi büyük oluyor. O sebeple biz bunu konuşurken bir Kanuni Sultan Süleyman devrini alırken işte onun sadrazamı İbrahim Paşa, Rüstem Paşa, Sokullu Mehmet Paşa, şairi Baki Fuzuli, Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi, kaptanı, sanatkarı Mimar Sinan, kaptanı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa, yani her yönüyle dev gibi şahsiyetler ortaya çıkıyor. Evet. Bütün bu şahsiyetler oluştuğu zaman karşımıza da Kanuni Sultan Süleyman, işte muhteşem Süleyman çıkar diyoruz. Dolayısıyla bu bir takım meselesidir. Ha, bazı konularda elbette ki bir veya ikisi çok iyi olabilir. Onlar çok sivrilir, çok ileriye gider ama diğer konularda devlet sıkıntı çekmeye başlar.
Evet.
Değil mi?
Evet.
O zaman da netice tam manasıyla ve istenildiği gibi elde edilmemiş olur. Şimdi Rüstem Paşa'yı şöyle biraz tanıtmak lazım.
Evet.
Bu konuda gerçekten çok sualler de geldi. Rüstem Paşa evet. hakkında Rüstem Paşa çok aleyhinde konuşulduğu için Rüstem Paşa kim? Şimdi Rüstem Paşa dediğimiz gibi şahsiyeti ve icraatı ile Kanuni Sultan Süleyman devri üzerinde müsbet veya menfi olarak derin tesirler bırakmış Vezir-i Azamımızdan bir tanesi. Şimdi Rüstem Paşa'nın temel olarak doğum tarihi bilinmiyor net evet. olarak. Fakat 1500'lü yılların başında Arnavutluğun Saraybosna'ya bağlı bir köyünde dünyaya geldiği biliniyor. Hırvat veya Boşnak asıllıdır. Bu sebeple bazı kaynaklar Hırvat'tır derken bazıları Boşnak olduğunu ifade ediyorlar. Sülalesinin Opukoviç veya Cigaliç adıyla meşhur olduğu biliniyor. Lakabı. Aile kabristanındaki kitabeye göre Cigaliç diye kayıtlı. Babasının adı Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülhamid veya Mustafa şeklinde geçiyor.
Bu yani isimler biraz şey...
Sonradan Müslüman olduğunu gösteriyor evet. bunlar. Bazen babası Müslüman olmayanlara Abdullah ismiyle de anarlar ama muhtemelen bu tip Osmanlı'da devşirmelerde babalarıyla üst düzey görevlere gelmiş insanlar aileyle irtibat kuruyorlar.
Evet.
Ki bu Bosna, Hırvatistan bu tip yerlerde çok daha kolay. Mesela Sokullu Mehmet Paşa babasını İstanbul'a getirtiyor ve Müslüman oluyor. Daha sonra annesi geliyor, Müslüman oluyor. Onlar oğullarının geldiği noktada, noktayı gördükleri zaman da İslam'a çok inanıyorlar. Yani Fehim Bey şimdi düşünün, siz Bosna'nın Sokoloviç'in bir köyünde dünyaya gelmiş bir çocuk.
Evet.
Bu çocuk imparatorluğu, bu bir Hristiyan ailenin çocuğu. Diyelim bir hatta papazın çocuğu.
Evet.
Papaz yetiştirilmek üzere mektebe gönderilmiş bir çocuk.
Evet.
Sokullu böyledir evet. mesela. Şimdi bu kişi geliyor Osmanlı Devleti'nde padişahtan sonra en yüksek mevkiye kadar çıkıyor. Şimdi o köyün, o kasabanın bu sistemi düşünmesine sebep oluyor bu.
Değil mi?
Evet, bu ya bunların yüzlerce örneği var. Bunlar evet, bir evet. tane değil, yüzlerce evet. örneği var. Hani bir kişi değil bu. Buraya gelebildiğini, onlarcasının, yüzlercesinin böyle bir noktaya gelebildiğini görüyorlar bu sistemi. Ve bu da Osmanlı'ya bağlılığı, Osmanlı'ya bakışı, Osmanlı sisteminin ne olduğunu bütün o imparatorluk coğrafyasına göstermiş oluyor. Ve gerçekten Osmanlı'yı işte sevilmesinin, Osmanlı'nın büyük bilinmesinin, Osmanlı'ya bağlılığı, Osmanlı vatandaşı olmanın. Ya bugün bunu Amerika dahi yapamaz.
Evet.
Bunu hiçbir devlet yapmıyor. Bu bir adaletin bu. İşte Osmanlı'yı Osmanlı yapan en temel özelliklerden biri budur.
Üst
onun için bizde ulusal devlet şeyinde hani Türkçülük veya bir takım şeyleri kimlikleri çıkartırken Osmanlı'ya düşmanlığın hatta devşirme düşmanlığının
evet.
temel noktalarından biri budur.
Doğru.
Devşirme düşmanlığı. Hani ulusalcılık Osmanlı'yı ulusalcı gözüyle bakarsa ırkçı bir şeyle anlayışla değerlendirmeye kalkarsa Osmanlı'yı anlaması mümkün değil.
Evet.
Anlamadığı için de işte devşirme düşmanlığı bu noktada başlıyor. Halbuki Osmanlı'yı Osmanlı yapan o sistemde.
Sistemi görmüyor.
Sistemi görmüyor. Sistemin büyüklüğünü. Yani siz papaz olmak üzere çalışan bir kimseyi alıyorsun. Dünyayı Müslüman yapmaya çalışan bir kişi haline geliyor. Neden? İşte ona İslam ahlakını
ruhunu,
İslam idareli. Ruhunu, o gayreti, dini gayreti ona aşılayabiliyor, verebiliyor. Bu evet. da zaten hakiki İslam'ı özünde benimsemiş, kabul etmiş, onu gerçek manada yaşamaya çalışmış bir insanın
icraatıdır. Yoksa yani 200'lü olan birinin yapması mümkün
değil. Ya mümkün değil, mümkün mü? Yani yapar
takiye
mı?
Takiye yapsa yani.
Evet.
Evet.
Ya bu enteresan bir, bunun da hayatı var. Kendisinin haracını ödeyemeyen efendisi tarafından. Yani şeyi doğrudan alınmış değil. Bunun bir
kölelik
haracı mi? Tabii efendisi var. Köle evet. demek ki. Haracının köle olarak padişahın Galata'daki sarayına teslim edilmiş.
Garip.
Bak yol işte ya. Bir her kişiye, gelecek adama böyle bir yol. İlk eğitimine dolayısıyla Galata Sarayı'nda başlıyor. Osmanlı devşirme çocuklarının İbrahim Paşa Sarayı, evet. Galata Sarayı veya son olarak Enderun Topkapı Sarayı'na evet. alınırlar. Orada ve dikkatleri üzerine çekiyor. O saraydaki çocuklar işte zaman içerisinde en yetenekli olanları dikkati çeker ve oradan Enderun Topkapı Sarayı'na alınırlar. Bu da Topkapı Sarayı'na alınıyor. Kısa zamanda gösterdiği gayret, keskin zeka yetenekleriyle padişahın da dikkatini çekiyor. Padişahın devamlı evet. bulunduğu bir alan. Hasoda'daki eğitimini tamamlayınca Rikap Ağalığı göreviyle Enderun'dan çıkıyor. Muhaç seferine silahtar sıfatıyla katılıyor. Yani Mohaç'ta bakın Kanuni'nin üçüncü seferi. Evet. Orada silahtar unvanıyla katılmış. Seferin hemen akabinde büyük mirahurluğa getiriliyor. Bu görevi 1529 yılına kadar devam ediyor. Ve Rüstem Ağa gittikçe padişahın gözünde yer ediniyor. Hizmet Halbuki eyleyim. Bu sıralarda padişahın çok gözdesi Sadrazam var, İbrahim Paşa.
Evet.
İşte İbrahim Paşa onun bu yükselişini ve bu başarılarını tehlikeli görüyor kendisi açısından.
O da izliyor değil
yani
mi?
Tabii ki çok yetenekli insanları istemezler. Merkezde istemezler padişahın yanında. Ne yaparlar? Onları taşra görevine bir beyler beylikle gönderirler. Merkezde dikkati çeker. Dolayısıyla da endişelendiriyor ve Anadolu'da teke sancağına tayin ettirmek suretiyle İstanbul'dan uzaklaştırıyor.
Bunların ikisini de padişah görüyor değil mi? Yani şimdi İbrahim Paşa izlerken
haliyle İbrahim Paşa zaten yanında, divanda, bütün şeylerin başında. Ama öteki başarıları, padişahın onu belki zaman zaman taltif etmesi, onun beğendiğini, onun süratle kendini gösteren bir yükselmesi, ne yapar? Bu çok iyi bir adam der. İyi bir yönetici der. Şimdi padişah ben bunu çekemiyorum, bunu anlaşılacak bir şey değil.
Evet.
Onu bir sancağa, bir dış göreve gönderir ki en azından uzak. Fakat padişahlar bunu unutmazlar. Değil yani mi? Başarılı adamları unutmazlar. Mesela Fatih Sultan Mehmet geceleri Sahn-ı Seman Medresesini gözetliyor.
Fatih.
Mesela gece 12'de ışığı yanan bir oda görse ertesi gün soruyor şu odada hangi molla kalıyor.
Onu bile izliyor yani.
Onu bile izliyor ve onu defterine not ediyor. Yani gece 1'de 2'de çalışan bir molla var. Bu çalışkanlığı gösteriyor. İlgi bir. Onu hayatı boyunca takip ediyor. Nerede mesela şu anda şu falan medresede yükseltiyor diğer bir medreseye, üst medreseye takip, alimleri takip. Bu da ne yapar? Bu da insanın gayretini artırır teşvik, işte. Teşvik olur. Çok büyük bir teşvik olur.
Doğru. Hani bir söz vardır, bir beyt. Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir.
Zayidir.
Yani bir padişahın onu izlemesi, sorması ona da söylerler. Bak gece seni sordu.
Bilmez mi? Tabii ki. Şimdi fakat netice çekemeyen ve yol kapamak isteyenlerin aslında bahtı genelde kararır.
Evet.
Ve diğerleri ise sebat edenlerin, gayret edenlerin, sebat edenlerin, sabır gösterenlerin de yolu açılır. Bu böyledir genel olarak. Nitekim 1536'da bir vesileyle bunları konuştuk. İbrahim Paşa katledilirken Rüstem Paşa önce Karaman ardından Diyarbakır Beylerbeyliğine getiriliyor. Yani evet. Rüstem Paşa yine hani İbrahim Paşa katledildi de Rüstem Paşa işte gel merkeze falan görev senin yok.
Yok.
Kanuni döneminde her şey sırasıyladır.
Değil mi?
İbrahim Paşa dışında hemen hemen herkes sırasıyla hareket etmiştir.
Evet. Hocam gelmiş. Kısa bir ara verelim mi?
Verelim
mi? Peki. İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümüne tekrar beraberiz. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam Rüstem Paşa'dan bahsediyorduk.
Evet, Rüstem Paşa'nın bahtı açıldı ve devam ediyor. En son Diyarbakır Beylerbeyliğine geldi diye bahsettik.
Evet.
1538 yılında Boğdan Seferi'ne katılıyor. Ve bu sefer sonunda yapılan düzenlemeninle beraber Anadolu Beylerbeyliğine geliyor. 1539'da Şehzade Bayezid'in sünnet düğününe katıldığında ise vezir rütbesi alıyor. İşte bu sırada Kanuni'nin de kızı Mihrimah Sultan evlilik yaşına gelmiş bulunuyordu.
Evet.
Tabii padişahın kızı evlilik yaşına geldiğinde ona sarayda en uygun, geleceğe parlak, yetenekli bir devlet adamı genelde seçilir.
Değil
geleceğe
mi?
Açık. Tabii böyle birisi seçilir. Ve bu Kanuni de uzun yıllardır kendisini takip etmekte olduğu, gerçekten başarılı Rüstem Paşa'yı kendisine namzet olarak düşünür. Şimdi Rüstem Paşa bu sırada Anadolu'da ve Anadolu Beyler Beyliği'nde kendisini çekemeyen damat olduğu zaman bir anda ne yapacak? Saraya girecek. Vezir-i Azamlar ve diğer devlet görevlileri evet. onun böyle bir noktaya gelmemesi için cüzzamlı olduğunu bu defa ortaya çıkartıyor.
İftira.
Yeni bir artık yani yeni bir bir kişinin mani olmak için bir şeyin şuyu vukuundan beterdir. Şimdi evet. cüzzamlı dediğin zaman yarın padişahın hanımı cüzzamlı biriyle evlendi. Artık tarihçilere konu. Değil mi? Nice evet. konular.
Dillerinden düşürmezler.
Dillerinden düşürmezler. Şimdi tabii cüzzam bulaşıcı, en bulaşıcı hastalıklardan bir tanesi. Dolayısıyla padişah yani pek inanmıyor. Fakat şuyu da vukuundan beterdir. Sarayda Mehmet Halife'yi, saray baş hekimlerinden Mehmet Halife'yi görevlendiriyor. Mehmet Halife gidiyor, kendisiyle görüşüyor, oturuyor, sohbet ediyor ve hiçbir şey sormadan, hiçbir kendisiyle kendisini tedavi maksatlı ne olduğu araştırmadan gerisin geri dönüp geliyor.
İnce bir taktik değil mi?
Yani ince bir taktik değil de bakıp anlamak bu anında insana. Evet. Baktığın an anlamak ve diyor ki bu cüzzamlı değil diyor. Kesin teşhis.
Evet.
Yani sadece gitti, sohbet etti ve geldi. Nasıl bu işte şeyin yakasında bit görüyor.
Rüstem Paşa.
Rüstem Paşa'nın yakasında bit görüyor. Ve dolayısıyla da bit cüzzamlıda asla bulunmazmış. Cüzzam hastasında bit olmazmış. Dolayısıyla yakasında bit gördüğü an Mehmet Halife o anda maksadı cüzzam olup olmadığını zaten tespite gitmişti. Cüzzam olmadığına karar veriyor ve dönünce işte Rüstem Paşa'ya bunun için olacak bir kişinin bahtı kavi, talih yar, kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar diyorlar. Gerçekten çok hoş bir beyittir.
Evet.
Çok güzel bir beyittir. Rüstem Paşa'nın bu evlilik sebebi için söylenmiştir. Olacak bir kişinin bahtı kavi, talih yar, bir kimsenin bahtı açıksa, talihi de ona yar oluyorsa, kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar. Anın biti dahi işe yarar. Bak Rüstem Paşa'nın o bulunan biti saraya damat damat olmasına sebep oldu.
Kimse engelleyemez yani.
Yani kimse engelleyemez. Hani çok söz vardır. Allah isterse kulunun işini mermer duvara geçirir çürük dişini. Allah istemezse kulunun işini helva yerken kırar sağlam dişini demişler.
Bu da güzel.
Şimdi o sebeple bütün dünya bir tarafa gelse,
evet.
sana bir kapı açılmışsa, bir baht açılmışsa ona kimse mani olamaz. Şayet sana bir kapı kapanmışsa da dünya alem o kapıyı açmaya uğraşsalar asla mani ona da şey olamazlar. Onu o yolu sana açamazlar.
Evet.
O mevkiyi sana veremezler. Dolayısıyla İnsanların sebeplere yapışmalı ama hani takdire de rıza göstermeli.
Değil mi? Her şeyin şey sahibi var.
Her şeyin sahibi var. Çok hoş bir söz evet. Rüstem Paşa'nın gelişiyle ilgili.
Onunla şey oldu değil mi? Tarihe
Yani tabii Rüstem Paşa neticede sadece bundan sonra damat Rüstem Paşa denilecek. Nikahı kıyıldı. Mesela bu sırada Vezir-i Azam Lütfü Paşa azledilmişti. Yerine Rüstem Paşa gelmedi padişah damadı diye. Kim geldi? Hadım Süleyman Paşa geldi. Hadım Süleyman Paşa da Aden Fatihidir. Hint denizlerinde başarılı olmuş büyük bir devlet adamıdır.
Evet.
O geldi ve Rüstem Paşa ikinci vezirliğe getirildi. Zaten Anadolu, Rumeli, Beylerbeyliği, evet. geleceği görevler o. 1541 ve 43 yıllarında padişahla beraber Macaristan seferlerine katıldı. Bu sırada Rüstem Paşa'nın önünde bir de Deli Hüsrev Paşa var divanda.
Hmm.
Yani aslında Rüstem Paşa'ya Vezir-i Azamlık daha biraz daha zaman var. Gelecek.
Şey mi? Bu deli derken o deliler ekibinden mi? Hüsrev Paşa. Akıncıların deliler kolu var.
Akıncıların bir de deliler kolu var. Orada görev yaptı mı bilemiyorum şimdi. Ancak belki de hani bazıları da vardır. Delice cesareti vardır. Kendisine deli derler. Osmanlı'da çoktur bu tip ifadeler.
Evet.
Dolayısıyla şimdi bir gün divanda Hadım Süleyman Paşa ile Hüsrev Paşa ki araları açıktı biraz da Mısır Beylerbeyliği sırasında yaptıkları görevlerde 1544'te bir divanda kavga ediyorlar.
Hmm.
birbirlerine giriyorlar ve hatta hançer çektikleri ifade ediliyor. Çok ciddi bir
dolayısıyla. Sultan yok değil mi?
Yalan. Yok. Yani. Padişah genelde normal olarak divana katılmaz. Biliyoruz arkada. Orada da izleyip izlemediğini bilemeyiz. Her zaman izlediği söylenemez. Evet. Ama izleyip izlemediğini de bilmezler.
Bilemezler.
Bilemezler. Dolayısıyla iş her zaman aynı ciddiyet devam eder. İşte böyle bir atışma ve birbirlerine bu atışmanın hançer çekecek kadar ileri gittiğinin ifade edilmesi ki Kanuni Sultan Süleyman bu tip şeylere asla prim vermez ve asla affetmez. İkisini de emekliye sevk ediyor.
Hmm.
İşte bu noktada 1544 yılında Rüstem Paşa'ya bir kez daha baht yolu erken açılmış oluyor biraz.
Evet.
Ve vezir-i azamlık mevkiine geliyor. Sıra kendisindeydi. Zaten ikinci vezir. Dolayısıyla böylece bir 15 yıllık yaklaşık 15-16 yıllık bir sadaret devri başlıyor Rüstem Paşa'nın. Tabii bu dönemlerde iki defa seferi var ve bu seferler doğuya yapılan seferler. 1548'de Irak seferi var ve yine büyük bir başarıyla gerçekleşmiş bir sefer. 1553'te Nahçıvan seferi var. İşte bu esnada Mustafa'nın öldürülmesi hadisesi ortaya evet. çıkıyor. Ve Rüstem Paşa 2 yıl uzak kalıyor sadaretten.
Evet.
2 yıl uzaklaştırılıyor. Akabinde yerine Ahmet Paşa gelmişti. 2 yıl sonra onun ölümüyle beraber 1555'te yeniden sadaret mevkiine geliyor. Ve ölünceye kadar artık bu mevkide kalıyor. Şimdi Rüstem Paşa... Bayezid, Şehzade Bayezid hadisesine belki değineceğiz.
Evet.
Tam Şehzade Bayezid hadisesinin çözüldüğü zamanlarda, olduğu zamanlarda da vefat ediyor. 1561 yılında tam o esnada Mustafa hadisesinden çok üzgün olduğu için padişahın şeyini kaybettiği, görevini kaybettiği dolayısıyla Şehzade Bayezid meselesine asla taraf olmuyor. Belki de Rüstem Paşa Bayezid'i tutacaktı. Muhtemelen öyleydi. Selim'e karşılık Bayezid'i tutabileceğini tahmin ediyoruz. Fakat evet. asla karışmıyor. Ve hiçbir şekilde dolayısıyla da belki aktif rol oynasa daha farklı da davranılabilirdi. Fakat olaylardan bu noktada uzak durduğunu biliyoruz.
Evet.
Öldüğünde ana olsun cihanda adın meva tarih olarak düşürülüyor. Adın cennet, cennet bahçelerinden adın cenneti ona mekan olsun diye. Tarihler onu çok iyi bir devlet adamı. Tedbirli, tutumlu, zengin fakat şairlerden hoşlanmayan.
Neden?
Yararlı, düşünceli gibi vasıflarla anıyorlar. Şairlerden çok hoşlanmıyor. Bu belki Mustafa meselesinde aleyhinde yazdıklarından da olabilir.
Hmm.
Belki de yani... Şair işte şiir okuyor falan diye herkes her şeye
bunların
ne faydası var falan diye de düşünebilir.
Evet.
Yani böyle değişik düşünce de insanlarda olabiliyor.
Doğru.
Çok illa hani yoksa sanat sahiplerini koruduğunu kolladığını biliyoruz ama
evet.
öyle de bakabilir. Tarihçi Peçevi kendisini akıl, düşünce ve hizmetleri, olgunluğu, ince terbiyesi, dindarlığı, zühdü ve takvası nedeniyle padişah katında büyük bir sevgi ve saygı kazanmıştı diye anlatıyor Rüstem
evet.
Paşa'yı. Onun sadrazamlık dönemi alemin mutlu günleri olmuştu. Öyle ki ortalıkta güven, asayiş, herkes işinde ve gücünde safa sürmekten geri kalmazdı. Uç boylarında tek bir köy hatta tek bir ev bile talan olunmadı onun devrinde demektedir.
O kadar adil.
Böyle bunları güvenli. Anlatır. Mesela Rüstem Paşa yabancı tarihçiler tarafından çok şiddetle tenkit edilir. Bu da çok önemlidir. Fransızlar onun için korkunç yaratık ifadesini evet. kullanırlar. Almanlar gaddar ve menfur derler. Venedikler kendisinden son derece çekinir ve yine gaddar ve haşin olarak vasıflandırırlar. Buralardan Rüstem Paşa'yı anlamak mümkün değil mi?
Yani.
Düşmana neler söylediğine bak.
Düşmanım çok düşmanı dostumdur.
Ya bu düşmana çok sert de haşin ve Osmanlı menfaatlerini korumak ve gözetlemekte gerçekten çok üst düzey düşündüğünü gösteriyor.
Evet.
Kolay kolay Kanuni'nin karşısına çıkamazlar vezirler. Öyle azarlar kendilerini. En küçük bir şeylerine müsamaha etmez. Devletin menfaatleri onun için en üst derecededir. Bu hem siyasi bakımdan hem ekonomik bakımdan. Ekonomik bakımdan gerçekten hazineleri yani Rüstem Paşa zamanındaki gibi dolduğu ifade edilemiyor. Saray bahçelerindeki çiçekleri dahi sattırıp saraya gelir kaydettiriyor. Yani onu çok özel, İstanbul'un belli yerlerinde çiçeklerin satıldığı, ki en güzel çiçekler oralarda yetiştiriliyor. Evet. Bunları sattırıyor. Bunlar da tabii önemli olan hususlar. Yine onun zamanında iktisadi bir buhran meydana çıkmadı. Fakat bazı tarihçiler nedense kendisini rüşvet ve irtikap diye de, işte bunlar hep yabancılara, düşmanlara çeşitli sözleriyle ortaya çıkmış şeyler. Mesela belki de Ayvansaray'ı Hafız Hüseyin Efendi bu konulara değiniyor ve diyor ki Rüstem Paşa kendisi katiyen rüşvet, irtikap, diğer kabahatler işlememiş, tedbir ve ileri görüşlülüğü ile bütün hazineleri tamamen doldurmuştur. Şimdi devlet adamları, birisi beylerbeyi veya vezir veyahut bir takım görevlere geldiği zaman defterdar, evet, caize diye bir şey verirler. Ve bu vereceği kişi padişaha, valide sultana, işte vezirlere bazı caizeler ve hediyeler verirler. Şimdi bazısı bunu, bu bir kanundur. Kime ne verileceği, kimin ne kadar vereceği bellidir. Bazısı bunu rüşvet görür. Evet. Halbuki bu bir sistemdir, Osmanlı sistemi.
İsmi caize.
İsmi caizedir, hediyedir. Yani hediyedir. Hediye şeklinde. Bu şekilde ve bu bellidir ve ne vereceği de bellidir.
Hepsi kaidedir.
Hepsi kaidedir. Şey, bunları yeniden düzenlettiriyor
Rüstem Paşa.
Rüstem Paşa. Belki bir kısmını yükseltiyor bazı şeyleri. Şimdi orada adı bunu anlamayan insanlar bunu hemen rüşvet olarak değerli. Ya rüşvet gizli bir şeydir.
Yani.
Rüşvet iki kişi arasında.
Yazılmaz değil mi?
Rüşvet yere? Kendine bir menfaat getirmek içindir.
Menfaat.
Değil mi? Halbuki yani böyle bir durum yok. İnsanlar tarihi bazı dönemin hadiselerinde, dönemin teşkilatının ne olduğunu bilmeyince bir yere gelmiş bir hediye vermiş, onu rüşvet zannediyor. Anlatabiliyor
ne
muyum
kadar
yani?
Uzak, evet, olduğu ortaya çıkıyor aslında insanın.
Şimdi mesela nakledildiğine göre Erzurum Beylerbeyisi at parası olarak 5000 altın armağan göndermiş.
5000 Beylerbeyi, altın.
5000 altın. Rüstem Paşa gelince bu paranın 3000'ini alıyor.
Evet.
2000'ini geri gönderiyor. Onun diyor bundan fazlasına mansıbının gücü yetmez diyor.
5000 dedi hocam. Hocam.
Hemen geri. Demek ki göndermiş ama ara mı veriyoruz?
Hocam bir ara verelim.
Peki.
Tekrar görüşmek dileğiyle. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının 3. bölümünde tekrar beraberiz. İletişim adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam buyurun. Sizi arada bulduk. Caizeler geldi gitti.
Geldi gitti. Şimdi orası anlaşıldı.
Evet.
Rüşvet iddialarını ortaya atanlar Rüstem Paşa'nın biraz servetini öne çıkartıyorlar. Rüstem Paşa'nın serveti yaklaşık olarak 12 milyon altın olarak gösteriliyor.
Maşallah.
12 milyon altın. Şimdi buna bakan insanlar bir Osmanlı Paşası'nın gelirlerinde, iki Rüstem Paşa'nın kanuni devri gibi bir devirde,
zirve,
15 sene sadrazamlık yapan bir devlet adamı olduğundan bir haber gözüküyorlar.
Yani.
Bu gayet normal bir gelirdir. Bu değil tip mi? 15 sene görev yapan kanuni devri gibi bir devirde ve bir paşanın haslarını bilen insanlar için bu son derece önemlidir. Bir numaralı adamı devletin. Bence buna, bundan ziyade şuna bakmaları lazımdı. Rüstem Paşa bu devlete neler bıraktı?
Değil mi?
Tabii adamın parasına bakacağın yerde neler yaptığına bak.
Kişi oldu ki.
Paralarla kişi oldur ki koyan yerinde eser. Şimdi ona baksalardı, bunlar Hırvatistan'da, Macaristan'da, Balkanlar'da, Rumeli'de, İstanbul'da, Anadolu'da, Mısır, Medine, Kudüs'te onun çok mühim vakıf eserleri bıraktıklarını göreceklerdi. Mesela en önemlilerinden bahsedecek olursak, biraz Anadolu halkımız da işitmiş olsun, TGRT FM dinleyicileri sevgili,
evet,
orada Rüstem Paşa'nın bir eseri olduğunu, İstanbul'da bir cami, bir medresesi, kütüphanesi, 5 tane han, 2 tane han mescidi ve 2 tane mektebi. Ya çok küçüklerini de söylemiyorum ben.
Evet.
En önemlilerini. Ankara'da bir hamam ve kervansaray. Kastamonu'da, Daday'da bir cami ve yine Dibek nahiyesinde bir cami. Erzincan'da bir bedesten, han ve hamam.
Evet.
Erzurum'da taşhan. Mükemmel bir han, taşhandır bu.
Çok güzel gördünüz değil mi?
Tabii şey, tabii oltu taşı özellikle imalatçıları doldurmuşlardır.
Evet.
Muazzam işte, hala kullanılıyor bunların çoğu. Ve kervansaray. ve hamam ve bedesten. Tekirdağ'da bir cami. Rüstem Paşa Camii'ni biliyor musun?
İyi bilirim.
Tabii bak.
İki yıl oradaydım.
İki yıl oradaydın. Çok bir cami, camiydi. Bir medrese, bir kütüphane, bir mektep ve bir kervansaray. Tekirdağ'da.
Evet.
Sapanca'da bir cami, bir mektep, bir imaret, bir zaviye. Kütahya'da hamam ve medrese. Ermenek'te bir cami. Medine'de bir medrese olmak üzere toplam 12 tane cami, mescit, 7 mektep, 32 hamam, 22 çeşme, 273 oda, 54 mahzen, 563 dükkan, 28 han ve kervansaray, 5 medrese onun vakfettiklerinin ancak bir kısmını oluşturuyor. Eminönü'nde yaptırdığı cami mükemmel çinileriyle süslü.
Evet, çok hoş bir cami.
Çok hoş bir cami. Gerçekten. Rüstem Paşa Camii. Mimar Sinan'a kendi adına 1550 tarihinde yaptırdığı medresede kurduğu kütüphanenin vakfiyesine göre kütüphanede 5 akçe yevmiye ile görevli bir hafızı kütüp bulunuyor. Öğrenci ve hocaların faydalanmaları için tesis edilmiş kütüphane. Gerektiğinde öğrenciler hocalarından ödünç kitap alabilmekteydiler. Kitaplar muazzam da bir, sadece kütüphane yaptırmıyor. İçine muazzam eserler. Kitaplar, eserler bağışlıyor. Yani kütüphane bir boş bina şeklinde falan değil. Sonra da etrafa işte aman bana ne kitap verebilir misiniz diye sağa sola saldırtmıyor. En nadide yazma eserleri oraya satın alıp koydurtturuyor. İnsanlar aradığı her şeyi orada bulabiliyorlar. Şimdi dolayısıyla Rüstem Paşa'yı bütün bu özellikleriyle tanıdığı zaman insanın nasıl bir devlet adamı olduğunu anlıyor. Mesela dini yönüne insan bakmış olsa,
evet,
devrin ileri gelen Nakşi Zeydiye tarikatlarının önde gelen şahıslarıyla devamlı muhabbetleri ve sohbetleri oluyor kendisinin. Kadızade Filibeli Mahmut Çelebi onun hocalığını yapıyor. Devamlı derslerini alıyor. Devrin büyük velilerinden Burhanettin bin Muhammed Eğirdiri Hazretlerine büyük bir bağlılığı, saygısı ve muhabbeti var. Her yönüyle, çok yönüyle gerçekten Rüstem Paşa çok farklı bir devlet adamı. Şimdi biraz insanların bazı sadece bir iftira, bir söz, kuru bir şeyden sıyrılması lazım Fehim Bey.
Evet.
Tarihi anladığı zaman. İnsaflı onu her yönüyle lazım. Şöyle okuması lazım. İnsaflı olmak lazım. Gerçekten öyle. Yani ortaya adam bir tane eseri yoktur şu memlekette. Bir tane kuru bir, evet, eseri yoktur. Ama herkese çamur atmakta ünlüdür. Maharetlidir. Değil mi? Bakarsın hiçbir eseri yoktur. Adamın, şu adamın ne eseri var diye bakarsın memlekette bugün kullanılan.
Evet.
Bugün insanların istifadesine sunulmuş. Faydasına ve menfaatine sunulmuş. Ne eseri var diye bir bakarsın savunduğun ve çok övdüğün adamlara.
Sıfır.
Evet.
Sıfır.
Dolayısıyla bunlar tabii çok yanlış hususlar ama maalesef kurtulmak da mümkün değil.
Ama neyse ki bizim gerçekten Kadir-i Şinas milletimiz, irfan, ilim irfan sahibi milletimiz bunu biliyor ve ecdadına gerekli mahareti gösteriyor. Sizler gibi ilim adamlarının da hatırlatmalarıyla daha güzel günlere gidiyoruz.
İnşallah.
Bir dinleyicimiz mail yazmış, onu hemen okuyayım da unutmayalım ilk günlerimi. Hocam hayırlı akşamlar demiş. Hayırlı cumalar. Kayı dördü dört gözle bekliyorduk. Ellerinize sağlık. Telefon numaraları var mı demişsiniz. Tabii ki var. 0212 216 82 46 0212 216 82 46 telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Mail, internet adresimiz de ketebeyayinları.com ketebeyayinları.com. Teşekkür ediyoruz İlknur Hanım'a.
Şunu da, İsterseniz, şu telefonu da tabii, verebilirsin.
0544 direkt ulaşmak için 544 319 64 34 0544 319 64 34 Abdülkerim Bey hasreten sizinle ilgilenir. Evet, insaf. El insaf yani. Eserler ortada.
Eserler ortada, evet. Eserleri görmek lazım.
Evet.
Eserleri görmek lazım. Peki. Evet, Rüstem Paşa ile ilgili genel söyleyebileceğimiz temel noktalar bunlar.
Artık bundan sonrası sevgili okuyucularımızın.
Zaten evet, kanuni devriyle ilgili.
Peki Şehzade Bayezid meselesine şöyle biraz değinelim mi? Vakit azaldı ama.
Azaldı ama değinelim.
Yani şimdi, evet, girizgah olsun azından.
Tabii.
Mühim bir mesele.
Şimdi Şehzade Mustafa da ortadan kalkınca, Şehzade Mustafa öldürülünce Cihangir'de üzüntüsünden vefat etmişti. İki evet. Şehzade kalıyor. Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim.
Selim.
Hürrem Sultan'ın hayatı içerisinde genelde şehzadeler birbirleriyle çok iyi geçiniyorlar. Hürrem Sultan'ın oğulları. Fakat 1558'de Hürrem Sultan vefat ediyor. İşte Hürrem Sultan'ın vefatından sonra bu bağ kopuyor. Ve Bayezid kendisinin daha devlet adamları katında yeri olduğunda, belki kardeşine karşı kendisini daha layık gördüğünden Bayezid'de hareketlenmeler başlıyor.
Hürrem Sultan onları dengeliyor muydu?
Dengeliyordu. Kardeşine. Hürrem Sultan gerçekten ailede çok özel bir yeri vardı. Mesela Hürrem Sultan devamlı Konya, Kütahya, Manisa şehzadeleri gezerdi.
Dolaşıyordu.
Dolaşıyordu. Görüşüyordu. Mutlaka onlara birbirlerine karşı, yani bir yanlış belki yapılmayacağını, merkezde birinin tutulmayacağını, belki bazı garantiler veriyordu. Hepsini eşit bir noktada durabiliyordu bir anne için. Bunları tutabilmek, bunlar Hürrem Sultan'ın çok artılarıdır, özel evet, bir durumudur. Evet. Yani Hürrem'in ölümüyle beraber iki şehzadenin arasında kavga başlıyorsa, demek ki Hürrem'in çok mükemmel bir yeri vardı. Bunu niye görmüyorsun?
Evet. Yiğidi öldür hakkını yeme.
Yani, evet. Yani iyiliklerini hiç gördüğümüz ortada yok. Bir anne olarak bu vazifeyi de görebilmek lazım. Nitekim Hürrem'den sonra Şehzade Bayezid anında hemen bir saltanat davası içerisine girişebiliyor. İşte buna başladığı zaman Kanuni Sultan Süleyman bundan üzüntü duyuyor. Ve Mustafa meselesinde de daha önce üzüldüğü için hemen Bayezid'e Pertev Paşa'yı gönderiyor kendisine nasihat etmesi için. Fakat birine gönderip birine göndermezse
o da yanlış
olur diye Selim'e de gönderiyor. Ona da Sokullu Mehmet Paşa'yı gönderiyor. İkisi de şehzadelere işte zamanlarını beklemelerini, uygun durmalarını, şiddetten kaçınmalarını nasihatler ediyor. Ve sancaklarını da değiştiriyor bu arada. İşte Kütahya'dan Amasya'ya gönderiyor Bayezid'i. Şimdi böyle bir şeyi de Bayezid yine kabullenmek istemiyor. Ve yine bu defa sancağından çıkmıyor. Ben diyor çok buraya yatırım yaptım. Param yok şu anda gidecek diyor. Kanuni para da gönderiyor. Yani Şehzade Bayezid devamlı bir çekişmenin içerisinde. Öte taraftan Şehzade Selim ona zaten söylüyorlar. Sana pek saltanat gelmez. Asker Mustafa'yı tutuyor. Annesi Bayezid'i tutuyor. İnsanlar durmuyor ki, konuşuyor.
Evet.
Şehzade Selim diyor ki, devlet adamları asker Mustafa'yı istiyormuş. Annem de Bayezid'i istiyormuş. E bize de hak yeter diyor. Biz de diyor zamanımızı bekleriz. Rabbimize diyor iltica ederiz diyor.
O da çok kalender miymiş?
Gayet kalender. Ve bakın aslında aynı zamanda zira karşı çıkması, harekete geçmesi babasına isyan noktasına geliyor.
Evet.
Yani burada sözün bir dinlemek. Kalenderlikten öte bir hakkına razı olma ve bir bekleme meselesi var. Yani bu zaman içerisinde ne kadar kendisine yolların açıldığını da görüyoruz işte biz evet. Burada. Yani Selim'in de, Selim'e de birileri aleyhinde, Selim'in belki rahat oturması, birilerine bu Ayşe İşret'le zamanını geçiriyor. Hayır, isyan etmiyor buyurun. Zamanını bekliyor, devlet işleriyle ilgileniyor, sancağının işleriyle ilgileniyor. Babası mı gelecekmiş, asker kimi tutacakmış, devlet adamları kimi seçecekmiş ilgilenmiyor adam. Ve gayet Rabbine de tevekkül içerisinde bana Rabbim yeter diyor.
Sebepleri
yapıyor. Ama başkaları işi işret
diyor.
İşte bununla şey diyor. Ya ne yapması lazımdı? Hani bugün de vardır ya karışıklıktan nemalanan.
Evet.
Karışıklıktan. Memlekette hep karışıklıklar olsun isteye. Karışıklıklardan kendisine bir nemalanma gelen, hükümetin
milleti sokağa dökmeye davet eden.
Davet eden. İşte aynı şeyi biz bakıyoruz, tarihi inceleyen insanlar da böyle bakabiliyorlar. Mustafa karışıklık mı çıkarttı, iyi adam oluyor.
Evet.
Veya Bayezid saltanat davasına mı kalkıştı? Babasına isyan mı etti? Ne celalli adam.
Ne cesur
ne kahraman, insan. Ne cesur insan. Selim sancağında rahat mı oturdu? İşlerini mi yaptı, güzel mi yaptı? İşi işretle vakit geçirdi.
Yaralamasın yani insanlara. Otur insanlara.
Demek ki bu tip insanların bir sıkıntısı var.
Evet.
Bir değerlendirmekte birisi. Osmanlı karışsın. Kardeşler birbirine düşsün. Entrika olsun. Evet. Buna da iş çıksın. Yazı çıksın.
Ellerini ovuştururlar.
Ovuştursunlar. Bak, var. Bunlar aynı zamanda bunu göstermiyor mu?
Evet. Netice yani, oraya gösteriyor.
Dolayısıyla evet. Yani Şehzade Bayezid meselesine devam edeceğiz.
Devam edeceğiz.
Beyim Bey,
evet,
uzayacağız.
Haftaya inşallah. Haftaya
inşallah. Ben sevgili TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Ve kendilerini muhabbetle selamlıyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam.
Sağ olun. Var
kitabınız çıktığı için tekrar tebrik ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.